Ayrım 3.
Ama belli, biri karalamıştı bunları. Ellerinin üstü, kol ağızları, kimi parmakları, el bilekleri bu siyah lekelerden ötürü neredeyse görünmüyordu bile. Kalın karalamalardı bunlar. Kalem hırsla bastırılmıştı. Yıllar sonra öğrendim bu karalamaların öyküsünü. Lütfiye'nin üzerindeki herhangi bir elbise değil, gelinliğiymiş meğer. Düğün günü çekilmiş bu resim. Bizim tanıdığımız, bildiğimiz bir gelinlik değil bu. O zamanların adeti olduğu üzere bir gelinlik. Yaşayanlar öyle söylüyor. Dedemlerin malikanesinde çekilmiş bu gelinlikli fotoğraf. Geride büyük bir pencere, içerleyi mazgalı ve demir parmaklıkları görülüyor. Yatay ve dikey demir çubuklarının kesiştiği yerde üzerleri işli kübik demir toplar duruyor. O pencereleri çok iyi hatırlıyorum. Belli ki biraz önce duvarın önündeki tahta kanepede oturuyormuş. Parmaklı kanepenin kolunun ve resme giren bir bacağının oymaları rahatlıkla seçilebiliyor. Taş zemin. Kesme taşların birbirine bitiştiği yerlerde nemli lekeler. Zeminden mi, zamandan mı bu lekeler anlaşılmıyor. Fotoğrafın çekilebilmesi için gereken gün ışığı için çıkarılmış olsa gerek avluya. Fotoğrafçı hazır olunca ayağa kalkmış ve mektep talebeleri gibi ellerini ve ayaklarını birleştirerek dik durmaya çalışmış. Öğretilmiş bir duruşla bakmış hayata. Malikanenin içinden geçerek kalacak zamanlara. Yüksek ökçeli ayakkabıları, belli açık renk, hatta sanki biraz büyük geliyor ayaklarına. Madeni tokası açık seçik görülen küçük, koyu renk bir çantası var elinde. Masumiyetini büyütüyor bu. Ona bir mektep çocuğu havası veriyor. Sonra düğün için takılan takılar, bilezikler, yüzükler, elmaslar, gerdanlıklar, boynunu dolayan inciler. Beline kadar inen saçlarını iki kalın örük yaparak salmış iki yanına. Hiçbir şey kırılganlığını saklayamıyor. Gelinliğe iki parçadan yapılma olduğunu düşündürüyor. Koyu renk bir kumaşın üzerinde açık renk çiçek lekeleri seçiliyor. Karpuz kollu, bele oturtulmuş, ayak bileklerine kadar iniyor etekleri. Üstü daha çok cepken gibi. Fotoğraf çekildikten sonra yeniden kanepeye mi oturdu, yoksa hemen içeri mi geçti, başkalarıyla resim çektirmek için beklemiş de olabilir, bilmiyoruz. Zaten kim kolay anımsayabilir, benim deliler gibi ardına düştüğüm geçmişin bütün ayrıntılarını. Bir düğün resmi bu, yüzü uçmuş bir kadın, benim halam. Yıllarca albümlerde yaşamış bu gömülü hikayeyi bulup çıkardığımda sesini de duymuştum sanki kulaklarımda. Bunlar artık yok, bunlar artık yok. Yaşar Kemal'in İnce Mübidini çok küçük yaşta büyük bir aşkla okumuştum. Mardin'deki evimizde, caddeye bakan salonda, uzandığım yastıkları hep sabun kokan pamuk döşekli divanda, sıcak bir yaz günü ayaklarımı duvarın serinliğine dayayarak okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Büyülenmiştim. Kitabın epigramındaki "Duvarın dibinde resmimi aldılar, ak kağıt üstünde tanıyın beni" dizeleri içimi yakmıştı. Yüreğimin o yaşımda ulaşabildiğim en derin yerinde duymuştum bu iki dizeyi. Belki de Lütfiye halamın ve diğerlerinin fotoğraflarını ve kaderlerini ta o zamanlar sezmiş olmalıyım. Sahtiyan, şiirimdeki içerideki tutuklu, dışarıdaki sevgilisine belki de aynı duyarlılıkla gönderir resmini. Son mahpusluğum olacak bu demiştim. Bıyıklarını tararken çektirdiğin o resim. Durmakta başucumda. Beni hayata karşı kollayan ömrümün son kalesi ve bu kez de ben sana, pek muhterem sevdiğim, şu fani suretimle mahsus selam ederim. Lütfiye halam, hiç görmediğim, bilmediğim, fotoğraflardaki uzak halam, öyküsünü bildiğimiz öyküsünü, büyük ölçüde aile büyüklerimden söz ettiğim Paranın Cinleri başlıklı yazımda anlattım. Gerisi için birkaç söz. Mardin'de bir manifaturacı dükkanından haber geliyor. İstanbul'dan yeni bir mal geldi diye. Kalkıp kumaş bakmaya gidiyorlar. Bir köy ağası orada görüp beğeniyor Lütfiye'yi. Soruyor, soruşturuyor. Hacı Faris'in torunu olduğunu öğreniyor. Büyük dede Hacı Faris o zaman hayatta ve aileye ilişkin bütün kararları o alıyor. O ne derse o oluyor. Zengin, varlıklı, köy, toprak sahibi, hatırlı biri olan köy ağasına hiç düşünmeden veriyor Lütfiye'yi. Lütfiye kendi için seçilen hayata gönderiliyor. Kız Enstitüsü'nün defilelerinde modellik yapar, Cumhuriyet'in ülkelerine yetişmeye çalışırken 14 kayın, 2 kaynana, aksi bir kayınpederle ağır bir köy hayatına kapatılıyor. Fazla yaşamayan bir oğlan doğuruyor ilkin. Ardından bir kız. Bu arada geride bıraktığı ailesinin sarsıntıları büyüyor. Büyük annem kendiyle kardeşleri arasındaki bir türlü bitmek bilmeyen köy, toprak, arazi ihtilafları sırasında Tifahiye köyünün tapusunun Lütfiye'nin üzerine yapmış. Oysa şimdi Lütfiye'nin kayınbabası ve kocası ondan bu köyü istiyorlar. Bu köy sorun oluyor. Mülkiyet Kalesi'nin eteklerinde göğüs göğüse çarpışmalar Lütfiye bir kez daha ikiye bölünüyor. 3 yıl kadar evli kaldıktan sonra derin sarsıntılarla yeniden baba evine dönüyor. O yıllarda öyle bir yörede dul kalmış bir kadın olmayı göze alıyor. Toprak, ağalık, parçalanmaya başlayan büyük ailenin sorunları İstanbul'a göçüyorlar. 1948-49 sıraları babam herkesi bırakıp Suriye'ye kaçıyor. Lütfiye kendini birdenbire Büyükdere Kibrit Fabrikası'nda işçi olarak çalışırken buluyor. Karne zamanları, ağır yaşam koşulları, dul ve çocuklu bir kadın olarak İstanbul'da bilmediği, hazır olmadığı bir dünyada kendini bir fabrika işçisi olarak çalışırken buluyor. Kim bilir hangi iç sarsıntıları, kırıklıkları, içinde tuttuğu kaç yılın tortusu sonunda dayanılamaz kılıyor onu. Hiçbir şeye dayanamaz. Şizofreni. Yavaş yavaş bütün benliğini ele geçiriyor. Ağırlaşıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Ve ölene kadar orada kalıyor. Suriye'ye kaçmış olan babamın günün birinde geri dönmesiyle birlikte toparlanan aile yeniden Mardin'e dönüyor. Geride bıraktıkları kurbanlarla. Ölen Zekiye, hapishanedeki İbrahim, hastanedeki Lütfiye. 54'te babam bu kez de Ankara'nın Çubuk kazasına taşınırken Lütfiye kaldırıldığı hastanede 1958'de vefat ediyor. Ben 3 yaşındayken. Hastalığı sırasında yoksulluğun derin bir bilinç haline getirdiği zamanlarda olsa gerek eski fotoğraflara bakıyor, geçmişi, yitirdiklerini düşünüyor ve birer birer bütün o inci gerdanlıkları, elmas yüzükleri, altın bilezikleri, gümüş takıları bunlar artık yok, bunlar artık yok diye bir bir karalamaya başlıyor. Hırsla bastırdığı karanlık kalem darbeleri bileklerinde, gerdanında bizim gördüğümüz bütün o takıları fotoğraflardan kazımaya çalışıyor, anılarından kazımaya çalışıyor, hayatından kazımaya çalışıyor. Hastalığı nedeniyle hiçbir zaman olmamış bir geçmişin tutsağı olduğu vehmine mi kapılmıştı acaba? Yoksa karneli ekmek yıllarını mı düşünüyordu? Kapanına kısıldığı köy mü? Bir Ermeni ailenin mutfağına sığındıkları Büyükdere yalnızlığını mı? Kırık dökük evliliğini, ölen ilk oğluluğunu, olmamış hayatını. Onun için takılan bu takılar, satılmaya çalışan köyler, sürüklendiği bütün hayatlar ve birçok şey, geride kalan herkesin kendine göre yaptığı gibi hatırlanabilir. Yeniden ve yeniden kurulup anlatılabilir ve yazılabilir. Tıpkı şimdi benim yaptığım gibi. Bir tek şeye itiraz edilmez oysa, fotoğraflardaki bunlar artık yok diyen lekelere. Bunu herkes hatırlıyor, lekeler görülüyor. Benim çocukken taç yaparak saltanat verdiğim resimlerle, silinmiş saltanatın kalın kalem darbeleriyle karalandığı halamın resimleri yıllar sonra bu yazıda yan yana düşüyor. Sevgili uzak halamla da böylece karşılaşmış oluyoruz işte. Merhaba hala. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Bu yazıyı çok daha önce yazmalıydım aslında. Erteledim, erteledim, erteledim, hep erteledim. Niye olmadı? Biliyordum babam ölmek üzereydi. Ölüm meleği peşindeydi, gün sayıyordu. Benim de ardıma bir çeşit intikam meleği gibi bu şarkı takılmıştı. Nereye gitsem oraya geliyordu. Kulaklarıma inanamıyor, korkuyordum. Bilinmez güçlerin oynadığı bir oyundu bu bana. Tam da o günlerde yazmam gerekiyordu bu yazıyı belki. Ama ben kaçınıyordum bundan. Şarkının her gittiğim yerde beni takip etmesinin tuhaflığı yetmiyormuş gibi, bir de yazının büyüsünü, sözcüklerin cinlerini karıştırmak istemiyordum işin içine. Yazabilir miydim? Ya da o zaman yazmış olsam tam da düşündüğüm gibi mi olurdu bilmiyorum. İçimden uzanan bir el hep alıkoyuyordu beni. Biraz da acılarım bu kadar tazeyken onları hemen yazıya tahvil etmek hoş olmayan bir yararcılık gibi görünüyormuş olmalı gözüme. Uzak duruyordum. Daha sonraları birçok kere yazmaya niyet ettiğim her seferinde ayrıntıları artık kaçırmış olduğumu, o zamanki duygularımın tazeliğini yitirmiş olduğumu, daha da önemlisi o zamanki şaşkınlığımı ve ürküntümü anlatmakta yetersiz kalacağımı düşündüm. Babamın ölümüyle birlikte yazının ruhunun da uçup gitmişti sanki. 1984'tü babam öldüğünde. Aradan 11 yıl geçti. Umarım artık yazabilirim. Yazları avluda yatardık geceleri. Yatakların avluya çıkma zamanı diye bir takvim başlangıcı vardı o Taşkent'in, bir zaman işareti. Yaz habercisi sıcakların yavaş yavaş başlamasıyla birlikte ev içlerinde tatlı bir telaş başlardı. Bir çeşit taşınma hazırlığına benzerdi bütün koşuşturmalar. Avluya çıkmanın ilk habercisi eve çağrılan hallaçlardır. Yaz yatakları ve yorganları farklı olur. Yazın pamuklu, kışın yünlü yataklarda yatılır. Kış yorganları kalın, yaz yorganları ince olur. Yazla birlikte yün yataklar kaldırılırdı ortadan. Defalarca yıkanıp Arap sabunuyla ovulmuş avlunun taş zeminine büyük brandalar, yer örtüleri serilir. Bunların üzerinde derinliklerden çıkarılan yatakların, yorganların, yastıkların pamukları attırılırdı. İnce tahta çubuklarla döve döve kabartılan pamuklar havada kar gibi uçuşurken eğlence çıktı diye sevinen biz haylaz çocuklar yükselen itirazlara, bağırıp çağırmalara aldırmadan kendimizi kaldırıp kaldırıp kabartılmış döşeklerin üzerine bırakırdık. Sonra uzun uzun yorgan kaplardı kadınlar. Yere otururlar, yorganın çevresinde kendileri döner, kahve fincanları döner, sigara küllükleri dönerdi. Kapladıkları yorganın ortasında duran beyaz yorgan ipliği çilesini, iplikleri bittikçe birbirlerine neşeyle atar, yorgan iğnesi işlek ellerinin arasında hızdan neredeyse görünmez olurdu. Yorganların birini serip, biri kaldırılırken onlar yorgan çevresinde dedikodu yapar, şarkı söyler, yatağa yorgana ilişkin anlatılan imalı hikayelere gülüşür, eli çabukluklarıyla övünürlerdi. Yorgan yüzleri içinde en çok sim işli olanlarını severdim ben. Simlerin gümüşlü ışıltısını yıldızların altına çok yakıştırırdım. Yaz gecelerinin o parlak gökyüzüne, o derin uykulara. Ay ışığı simlere vurdukça sanki başka türlü ışırdı bizim de uykularımız. Bazı geceler ay o kadar parlak olurdu ki ışığından uyanırdım. Bakardım. Gece boyu yükselmiş ay. Şimdi tam tepede. Yüz yüzeyiz onunla ve eğilmiş bana gülümsüyor. Bir süre bakıştıktan sonra yorganı başıma çeker, yeniden yatağıma ve uykuma gömülürdüm. Hala dolabımda o günlerden kalma şarap rengi simli bir yorgan yüzü vardır. Sonunda yenik düştüysem de salt bu incelikler uğruna asri zamanların nevresimine az direnmedim doğrusu. Yanı sıra birçok şiirimde, öykümde, oyunlarımda ayla bakıştığım o gecelerin derin hatırası vardır. O gecelerden kalma bir ay ışığı hala vurur onların üzerine. Ardından tahtlar ya da tahta divanlar çıkarılır davlulara. Geçen yıllardan kalanların tahtaları onarılır, yıkanır, ovulur, kazınır, güvercin pislikleri, rüzgarın getirdikleri zamanın kiri temizlenir, üzerine yatak döşek serilmeye hazır hale getirilirlerdi. Ya da onarılmayacak kadar aşınmışlarsa yenileri ısmarlanırdı marangozlara. Tahta divanlar, tek kişilik ya da iki kişilikken taht adı verilen daha büyükleri çok çocuklu kalabalık aileler içindir. Üstelik taht daha görkemlidir. Tahta birkaç küçük basamakla çıkılır örneğin. Dört yanı ahşap parmaklıkla çevrilidir. Parmaklıklar düz olmayıp oymalarla süslenmiştir ve dört köşesinde kalın ahşap direkler, sütunlar vardır. Bunlara bembeyaz cibinlikler gerilir. Hem sinekten korur uyuyanları hem de mahrem gözlerden. Tahtlara birkaç yatak birden serilir. Ev içlerinde geceleri uyku tutmamaya başladı mı herkes damlara çıkmaktan, avlularda yatmaktan söz etmeye başlar. Davranmak için ilk hareket hep başkasından beklenir. Bu amaçla herkes konusunu komşusunu yanındakinin damını gözlemeye başlar. Ardından pamuklu yorganlar, keten pikeler, kolalanmış örtüler, sakız gibi beyaz, lavanta kokan çarşaflar, işli yastıklar, simli yorgan yüzleri ve her esintide gecenin serin soluğuyla bir yelken gibi şişen bembeyaz cibinliklerle dolardı damlar, avlular, ayvanlar. Erken kızışmış baharlar yanıltıcı olurdu kimi zaman. Dışarıda yatmaya erken çıkanlar üşürlerdi. Oysa eskileri iyi bilirlerdi her şeyin zamanını, eriklerin çiçek açmasını, badem ağaçlarının aşılanma zamanını, incaz toplama mevsimini ve tabii yazın başlangıcını da. Mardin'in şehir merkezinde, postanenin tam karşısındaki evimizin geniş avlusunda, Şehidiye Camii'nin minaresinin üstümüze vuran kızıl gölgesinde güvercin gurultularıyla kanat çırpımlarıyla uyanırdım her sabah. Geceleri yatmadan önce avluda oturur, ahşap parmaklıklara dayanarak karşıda görünen Suriye'nin uzak ışıklarına dalar, hayal kurar, yıldızlarla konuşur ve caminin hemen yanı başındaki yazlık bahçede çalınan şarkıları dinleyerek uyurdum. Kimi zaman taş plaklar, kimi zaman günün 45'likleri, halk arasında park denirdi o yazlık bahçeye. Çoğu yaz gecelerinde babam orada arkadaşlarıyla birlikte olurdu. O taşra şehrinin münevverleri, eşrafı, ileri gelenleriyle birlikte orada oturur, içki içer, politikadan ve memleket ahvalinden konuşurdu. Annemle birlikte babamı beklerdik. Neden bilmem bekleyişimizde hazin bir yan vardı. Annem, sen yat uyu derdi. Ben de seninle birlikte bekleyeceğim derdim. Yazlık bahçenin renkli ampulleri görünürdü avlumuzdan. Ağaç dallarına gerdikleri tellere dizdikleri rengarenk ampuller her çıkan esintiyle birlikte hafif hafif sallanır ve bu rüya uzaklığındaki görüntü bizim avlumuzdan masal kadar güzel görünürdü. Yazlık bahçenin sesi çok açılmış hoparlöründen günün şarkıları taşardı çevreye. Sevim Şengül söylerdi. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Sevim Şengül o sıralar hemen hemen bütün Türk filmlerindeki kadınların yerine şarkı söyleyen iki şarkıcıdan biriydi. Bu şarkı çok hüzünlendirirdi beni. İçinde bulunduğum durumu belki de birebir ifade ettiği için. Babamı da şarkıyı da beklemeyi de seviyordum. Ender olmakla birlikte bazen ben uyumadan önce gelirdi babam. Onun dizlerinde uyumayı severdim ya da uyur taklidi yapmayı. Bu çocuk uyudu yatağına kaldırın şunu dediğinde diye nazlanıp kucağına iyice gömülmeyi. Oysa çoğu kez ben simli yorganıma iyice sarılmış, mehtaplı geceler uykuma karışarak beni düşlere uğurlamış ve ben çoktan derin uykularda kaybolmuş olduktan sonra çıka gelirdi babam. Bu şarkı zamanla beklemenin ve terk edilmenin şarkısı oldu benim için. Babamın yine birine aşık olduğu, evini ihmal ettiği, geceleri geç geldiği, hiç gelmediği, annemle sık sık kavga ettiği birçok zamanlarda söylediğim bir şarkı oldu bu. Daha sonraki yıllarda her şeyin yolundaymış gibi göründüğü zamanlarda da hiç kimseye aşık değilken, hiç kimseyi beklemezken bile hüzünlendiğim kimi yaz gecelerinde bu şarkıyı söyleyerek içlendiğim çok olmuştur. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Nitekim film senaryosu olarak yazdığım Dağınık Yatak'ta ünlü bir sosyete fahişçisi olan kahramanım Benli Meryem'e ödünç verdim bu şarkıyı. Onun geçmişini kilitleyen mutsuz çocukluğuna ödünç verdim. Filmde daha küçük bir kız çocuğuyken Hovarda babasının eve getirdiği hafif kadınları eğlendirmek için duvara yaslanarak acı ve utanç içinde söylediği ve hayatı boyunca hiç unutamadığı şarkı budur. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Çok yıllar sonra artık ünlü Benli Meryem olduktan sonra gittiği bir restoranda delicesine bir aşkla tutulduğu bir komi olan genç ve yakışıklı İsmail'le birlikte gözlerden uzak bir yer diye kaçtıkları sitede bir akşamüstü bu şarkının zalim anısı birdenbire karşısına çıkıverir. Gerisini senaryodan izleyelim. Gün batımı. Kaldıkları pansiyon odasının geniş balkonu, masada özenle hazırlanmış iki kişilik akşam yemeği, bembeyaz badanalı balkondan sarkan sarmaşıklar, kardinal çiçekleri, zakkumlar, uzakta side, Meryem'le İsmail masanın iki ucunda karşılıklı oturmuşlar, bakışmaktadırlar. Meryem, ne güzel bir akşamüstü değil mi? İsmail kayıtsız manzaraya bakarak başını sallar. Meryem servis yapar. Yumuşak bir sessizlikte yemeklerini yemeye başlarlar. Çok uzaktan gelen kim sesler, yoldan geçenlerin sesleri, bazı görüşmeler, kadeh tokuştururlar. Kırmızı şarap. Alıcı masaya bırakılan iki şarap kadehine yakın çekimle iner. Parlayan kırmızı. Plan değişir. Zaman geçmiş, yemekleri bitmiştir. Birbirlerine sevgiyle bakmaktadırlar. Meryem çocuğun elini yanağına bastırır. Öper, okşar. Uzun uzun çocuğa bakar. Meryem, ne düşünüyorsun? İsmail, hiç. Meryem, ne zaman ne düşünüyorsun desem hiç diyorsun. İsmail, hiçbir şey düşünmüyorum da ondan. Sessizlik. Az sonra Meryem burnu koku almış gibi burnunu çeker. Kaşları hafifçe çatılır. İsmail'in elini bırakır. Bakışları avluya çevrilir. Kokunun geldiği yeri anlamaya çalışır. Sonra arkasına yaslanır. Çok kısa ve çarpıcı çekimlerde siyah beyaz görüntülere geri döneriz. Çok yakın çekimde bir mangalın üstündeki ızgarada pişen et parçası çerçevelenir. Yakın çekimde yeniden Meryem'in şimdiki zaman yüzü. Yeniden siyah beyaz görüntüler açılarak sürer. Bu kez de yalnız mangal değil, mangalın başında et çeviren Meryem'in annesi de görüntüye girer. Yeniden şimdiki zaman. Meryem'in kasılmış yüzü, yeniden mangal, yeniden ateş, yeniden annesi. Meryem'in gözünden yaş gelmektedir. Yakın çekimde İsmail'in şaşkın, meraklı yüzü. İsmail, ağlıyorsun, neyin var Meryem? Bir şey mi oldu? Meryem, yok bir şeyim. Burnuma kızarmış et kokusu geldi. Birileri avluda et kızartıyor olmalı. İsmail, ne var bunda? Siyah beyaz görüntülerde duvarın dibinde şarkı söyleyen çocuk Meryem'i, masanın başında oturan babasını ve eve getirdiği kadını, kızarttığı etleri onlara servis yapan annesinin mutsuz yüzünü görürüz. Yakın çekimde şarkı söyleyen çocuk Meryem'in yüzü, gözlerinden yaş gelmektedir. Kimsenin görmediği yaşlar. Gözü yaşlı şimdiki Meryem'in yüzüne bindirme. Açılıp kapanan çocuk Meryem'in dudakları, titreyen dudakları şimdiki Meryem'in, az sonra titreyen dudakları boğuk mırıltılar çıkarır. Derinlerden kopup gelen bir uğultu gibi şarkıya başlar. Meryem'in şarkısı. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Belki gelirsin diye boş yere yandım. Meryem'in sesi perde perde yükselir. Boğula boğula şarkısını sürdürecektir. Şarkısı biter. Gün iyice batmıştır. İsmail şaşkındır. Kasılıp kalmıştır. Ne yapacağını bilemez. Meryem'i ilk kez böyle görüyordur. Meryem yüzünü ıslatan gözyaşlarına dokunur. Meryem: Ağladım, ağladım. Nihayet ağlayabildim. 20 yıldan sonra ilk defa söyleyebildim bu şarkıyı. 20 yıl sonra. İsmail hiçbir şey anlamamıştır. Meryem İsmail'in eline uzanır, elini sıkar, sımsıkı dudaklarına götürür. Bu şarkının anısını bağışlamıştır. Filmin Side çekimlerine ben de katıldım. Babam o sıralar çok hastaydı. Öleceğini biliyorduk. Filmin İstanbul sahnelerine katılmasam da Side sahneler için kalktım gittim. Senaryom çekimlerde çok değiştirildi. Mekanlarda da bir sürü değişiklik yapıldı. Birçok şey anlamını ve ağırlığını yitirdi. Pansiyon yerine sahilde bir evde, evin terasında çekildi bu sahne. Bu sahnenin çekiminde ben kameranın hemen ardındaydım. Benli Meryem'i Müjde Ağar canlandırıyordu. Şarkıyı önceden küçük bir el teybine okumuştu ve kameranın motor demesiyle birlikte şarkı başladığında göz gözeydik. Kızaran et kokularının çağrışımıyla geçmişe taşınan Benli Meryem'in yıllar sonra dudaklarından dökülen bu şarkıyla birlikte ağlamaya başladığı bu sahnede Müjde ile birlikte aynı anda ağlamaya başladık. Müjde bu şarkının benim için ne demek olduğunu, nasıl bir anlam taşıdığını biliyordu. Anlatmıştım. Kameranın gerisindeki varlığımla şarkının anısını, sahnenin ruhunu ve onun oyununu güçlendirmeyi amaçlamıştım. Her şey film içindi. Film ekibi olarak kaldığımız otelin lobisinde geceleri filmin sahnelerin ve karakterlerin gerisinde yatan birçok şeyle ilgili olarak insanlara bir sürü şey anlatıyordum. Çocukluk anılarım, sahnelerin anlamı, karakterlerin gerisindeki tarih, bir sürü şey. Benim için biraz hain gibiydi sanat yapmak. Önemli olan eserdeki anlamın ortaya çıkarılmasıydı. Bu yüzden de onları anlatmakta ve açıklamakta yardımcı olabilecek hemen her şeyi kendi gözümün yaşına bakmadan başkalarının gözleri önüne sermekte hiçbir sakınca görmüyordum. Daha sonra bütün bunların kim tarafından nasıl hangi amaçla kullanılacağını hiç aldırmaksızın sanatta hep buna inandım. Benim yazarken gördüğüm film olmadı. Dağınık Yatak İstanbul'da Sinepop'ta bir kış günü çok üşüyerek seyrettiğimde derin bir fay kırığı içimi boydan boya kat etti. Filmin sonunda kısacık bir sahnede görünen bir garson vardır. Filmin üç kilit kişisinin bulunduğu masaya gelir. Siparişleri alır ve gider. Filmde görünen en son kişi yeni kişi odur. Bir anlamda filmi kapatır. İşte o garsonu ben oynadım. Babam iyice ağırlaşmıştı. Side'den döndükten sonra geceleri sık sık dışarı çıkıyor, daha doğrusu kendimi sokaklara vuruyor, pek alışık olmadığım halde fazla içki içiyor, hatta biraz da dağıtıyordum. Gecelerden bir gece gittiğim bir gece kulübünde gece hayatım olmadığını bildiği için müşteriler arasında beni görünce şaşıran, sevinen bir şarkıcı tanıdım. Beni birkaç övücü söz eşliğinde seyircilere tanıttıktan sonra sıradaki şarkıyı benim için söyleyeceğini anons etti. Ve alkışlar eşliğinde kaderin torbasından bahtıma karanlık bir şaka gibi mehtaplı gecelerde çıktı. Kanım donmuştu. Korkmuştum. Ürkmüştüm. Canım yanmıştı. Karmakarışıktı içim. Belki de yalnızca kötü bir tesadüftü. Beni çok az tanıyan şarkıcının bilebileceği bir şey değildi bu.